Ayrım 7. Ada keyifleri. Bizim için sinemada mutlaka leblebi ve gazoz almak, aynı zamanda leblebi savaşı ve gazozu şişenin ağzını kapatarak çalkalayıp ona buna püskürtmek gibi muzırlıklar demekti ve de dönüşte Ali Efendi'den dondurma almak gibi çok özel keyifler vardı. Öyle güzeldi ki Ali Efendi'nin dondurması, vişneli ve kaymaklı. Çok severdik Ali Efendi'yi. Hem dondurmasını, hem kendisini. Dedemin beyaz bıyıkları ile aynı model gri bıyıkları vardı. Başına da onunki gibi bir kasket takardı. Dedemin gençliğine benzerdi sanki. Efendi sözcüğünü en çok hak edendi. Bütün çocukların sevgilisi, dürüst, namuslu, iyi ahlaklı Ali Efendi. Genelde asık suratlıydı ama sevimliydi. Binde bir gülümsediğinde altın bir dişi görünürdü. Üstü başı, özellikle uzun beyaz önlüğü daima tertemizdi. Beyazlı mavili arabasındaki pırıl pırıl parlatılmış, etrafına turunculu beyazlı tertemiz Bursa havluları sarılmış, kocaman sarı pirinç, kapaklı saklama kaplarından yassı sarı metal bir kaşıkla sıyırarak aldığı dondurmaları, boy boy kova şeklindeki kornetlere doldurmasını hayranlıkla ve ağzımız sulanarak izlerdik. Kaymak alta konurdu, vişne üste, çünkü o daha çabuk erirdi. Kaymağın içinde sakız vardı. Kıyamazdık bozmaya her birini birer kızıl gül haline getirdiği dondurmaların güzelliğini. Ben bu yaşıma kadar bir daha Ali Efendi'nin dondurması gibi bir dondurma yemedim. Eskiler bilir ve bana hak verir. O bahçedeki ilk yıl büyük anne ve büyük babamız da bizimle gelmişlerdi. Kocamandı o ev. Yani ana bina konumundaki tahta köşk. Girişi Gönüllü Caddesi tarafında olan, caddeden sağlı sollu merdivenlerle inilen bahçe katıydı bizimki. Sonradan ikiye bölünüp iki ayrı konut olarak kiraya verildi. Biz sonra o şekliyle de oturduk orada, arka bahçeye bakan tarafta, tabii daha az kalabalık olarak. Ev büyükken daha pahalıydı herhalde bizim bütçemize göre ki amcamlar biz, yengemin annesi, babası ve kardeşleri, büyük annem, büyük babam bütçelerini birleştirerek ancak denk getirmişlerdi. Babaannem Eftik Yaya ve büyük babam Hacı Boğuz Dede neredeyse her öğle uykusundan sonra beyaz peynirli, zeytinli, domatesli, salatalıklı, sivri biberli, naneli, tereli bir kahvaltı sepeti hazırlarlar ve orman bahçenin herhangi bir köşesinde piknik yaptırırlardı biz torunlarına. O günlerde alıştığım o yeşillikli kahvaltı zevkim hiç değişmedi. Ev tam hastane düzenindeydi. Ortada bisikletle gezebildiğimiz kocaman bir taş hol, etrafta her bir bahçenin başka bir yönüne bakan büyük büyük 4 veya 5 yatak odası. Camekanlı bir salon, küçücük bir mutfak, pek büyük sayılmayan bir banyo, daha doğrusu içinde kurna olan bir tuvalet. O kalabalıkta biri banyo yaparken birinin çişi gelse yandı ya da biri ishal olsa. Doğrusu benim ara sıra kimselere görünmeden çişimi bahçeye ettiğim olurdu. Diğer çocukların da öyle olduğunu sanıyorum ama birbirimizden bile gizlerdik bunu. Eşyalar da tipik hastane eşyalarıydı. Beyaz boyalı büyük tahta koltuklar, kanepeye benzer banklar, yine beyaz boyalı demir karyolalar, üzeri cam, beyaz demir ayaklı sehpalar, hastane odası komodları falan. Her aileye bir yatak odası düşüyordu. Çoluk çocuk bir arada yatılıyordu tabii. Kolay olmasa gerek. Anne babamız da daha pek gençtiler o zaman. Ne yaparlardı acaba? Doğrusu hiçbir faullerini yakalamadım. Yazları aşk meşk diyetine giriyorlardı zahir. Biz çocuklar çok mutluyduk da büyükler ne hissederlerdi bilmem. Çünkü pek kavgasız gürültüsüz geçmezdi günler. 4 çocuk kuzenlerle biz, bir de yengemin Silva'dan biraz büyük, en küçük kardeşi Ara. Didişir dururduk durmadan. 4 kardeşti yengemler. Onnik Dayday, dayı. Aleksan Dayday, çoktan rahmetli oldu. Araksi Kuyrik, abla. Ve Ara. Yengemle annesi 1,5 yıl arayla doğurmuşlardı. Ne hoş değil mi? Ana kız bebek emzirirlerdi. Hay Allah, demek ki bize göre büyük anne durumundaki Melineya'ya ne kadar gençmiş o zamanlar. Her gün erkeklerle birlikte İstanbul'a işe inen Araksi Kuyrik bir korseci yanında çalışırdı ve de muhteşem köşkleri az ilerideki öğretmenler kampının bitişiğinde olan Berberyanların oğlu Arto Berberyan'la hafiften flört ederdi. Çok sert ve maço olan abisi Aleksanday'ın şerrinden korktuğundan beni de yanında götürürdü buluşmalarına. Buluşma dediğim de Kemencioğlu Köşkü'nün önündeki bankta oturmaktı. Ben de karşıda kumlarla oynardım onlar sohbet ederken. O sıralar aşağısı uçurum daha, o koca blok bina yapılmamış. Ne bilirdik o zamanlar o meşhur Berberyan Köşkü'nün bir yangında yok olacağını, ta ileriki bir zamanda. Ve de o Arto Berberyan'ın benim kocam olacağını, hayat işte. Yıllar sonra bir arkadaş toplantısında karşılaşmıştık ilk kez. Ben Canımburgaz'dan bahsedince gençlik anılarına gömdüğü Araksi'yi hatırlamıştı o. Nasıl da şaşırmıştı. Onlar hafiften sarmaş dolaş Kemencioğlu'nun bankında otururken karşıda kumlarla oynayan ufaklığın ben olduğumu söylediğimde. "Bir velet vardı, hiç unutmam," demişti. İlle de peşine takardı abisi, yalnız kalmayalım diye. Hafifçe gülümsemiş ve "Biliyor musun, o velet bendim," demiş ve hatırladığım birkaç detayı anlatmıştım o şaşırdıkça keyiflenerek. İlginç bir geceydi o gece. Hiç emin olamadım ki sevda tohumları o gece mi atılmıştı. Benim o sıralar başka bir sevgilim vardı. Arto da evliydi. Doğrusu ya, hiç aklımdan öyle bir şey geçmediydi. "Daha önceleri neredeydin kız sen?" diye sorduğunda her daim hüzünlü bakan buğulu gözlerini yüzüme dikip, "Bir bahar akşamı rastladım size," şarkısı çalmaya başlamıştı tam o bahar gecesinde. İçinde "daha önceleri neredeydiniz?" cümlesi geçen. Anlamalıydım o zaman o rastlantının nedenini. Gösterir bize hayat çoğu zaman. Biz anlamayız. Çok sonra evlendik. Çok çok sonra. Hiç de yakıştırıldığı gibi benim yüzümden boşanmadı. Hiç de göz göre göre, bile bile kırıştırmadık. Ama o gün bir işaret göndermişti bize hayat. Hiç de anlamamıştık. Evet, Alistantik'in abileri her zaman gelmezlerdi. Geldiklerinde dev masaların üstüne yatak serilirdi. Bazen de yatak odalarına ekstradan yer yatağı. Başka misafirler de gelirdi. Normalde ev halkı zaten 15 kişi. Artılarla ne hale geldiğini tahmin edin. O kocaman holde yemekhane masası gibi uzun bir masa vardı. Akşamları o küçücük mutfakta nasıl becermişse her aile kendi ayrı yemek düzeniyle pişirdiği ayrı bir yemekle masanın belli bir yerinde otururdu. Arada bir, mesela misafir olduğunda ve balık, pavurya, istakoz fasıllarındaki Aleksanday'day geldiğinde ağ atardı ve de neler neler çıkardı o ağdan, hep beraber yenirdi. Öyle özel günler dışında herkesin yemeği ayrıydı. Ama her gün her ailenin çocuğu mutlaka öteki ailelerden birinin yemeğine göz dikerdi. Masanın bir ucundan diğer ucuna tabaklar gider gelir, çocuklar bir o yana bir bu yana zapt edilemez bir şekilde dolanır dururlardı. Aleksanday'day ağ atardı dedim ya, öyle keyifli olurdu ki ağdan çıkan bol çeşitli balıkları ve araya karışan pavuryaları ayırmak. Tanrım, ne bereketliydi o zamanlar Marmara. Hani çıksa beğenmezlerdi. Şimdi nesli tükendi haninin. Pisi bile takılırdı bazen ağa. İskorpitler dikkatle ayrılır, çocuklara çorba yapılırdı. O kadar kalabalık kaç öğün, kaç çeşit balık yerdi. Kimi tava, kimi ızgara, kimi haşlama, kimi tuzlama yapılırdı. Pek ünlüydü annemin derilerini soyarak yaptığı güzelim izmarit tuzlamaları. Kırlangıça ayrıca çıkılır ve boyumuz kadar kırlangıçlar gelirdi eve. O kadar büyük olurdu ki kimi, belden aşağısı halka halka kesilerek kızartılır, diğer bölümleri haşlanır, kafasındaki minik et parçaları da katılarak çorbası yapılır, boyun bölümündeki lop lop iri parçalar da mayonezle yenirdi. Balığı öyle bir kemik ve diken yığını kalana kadar dikkatle parçalamak annemin göreviydi. Hiç üşenmez, koca masaya tezgah kurar, saatlerce didik didik ederdi o dev kırlangıçları. Sonra bir de bakardık ki akşam yemeğinde, sofranın orta yerinde, üzeri kaparilerle, kornişonlarla, havuçlarla, maydanozlarla resim gibi süslenmiş, fiyakalı bir kayık tabakta koca bir mayonez dağı gülümsemekte. O yıl çocukların en belalısı Silva idi. Kardeşi minik Beco'yu kıskandığı için hırçın, kaprisli, sorunlu bir çocuk olup çıkmıştı. Bir tek annemle arası iyiydi, onun sözünü dinlerdi. Annesi patates bile kızartmış olsa, bizde en sevmediği yemek bile olsa, inadından her öğün ille de ben hınkamarımın, aslı gınkamayr, vaftiz anne demek, yemeğini yiyeceğim diye tuttururdu. Alice yengem de çoğu zaman kendi yemeklerini bizim tarafa koyardı ki hanımefendi annemin pişirdiği yemek sansın da yesin. İğrenç ve çekilmez bir velet olmuştu o aralar. Durmadan didişirdi annesiyle. Sanırım eve yeni bir bebek getirdiği için bilinçaltında sinir oluyordu ona. Birçok çocukta görülür bu durum da biz küçük olduğumuzdan, annelerimiz de cahil olduklarından olmalı, kimse anlayış göstermez, üstüne varılır, tahrik edilirdi boyuna. Hatta Beco cici bebek, Silva kaka bebek diye zavallı mı büsbütün çıldırtanlar bile olurdu. O da hırsını annesinden alırdı. Sırf annesini çileden çıkarsın diye avuçlarıyla mıncıklayarak, üstüne başına saçlarına falan sürerek yerdi yemeklerini. Sıkça görülen bir manzaraydı. Saçlarından, kulaklarından, kirpiklerinden makarna, pirinç ve tavuk derisi gibi şeylerin sarkması. Ayrıca herkes yemek yerken sinsice masanın altına girer, çömelip kakasını yapardı. Sıkı da dayak yerdi ama dayak yedikçe daha beter hırçınlaşırdı. Her konuda bir tek annemin tatlı diline kanardı. O da nedense bize karşı ne kadar sertse ona karşı o kadar sabırlıydı. Dahası Silva'mız yeni baştan yatağına işer olmuştu Beco doğduğundan beri. Beco bebek çiş, Viva bebek çiş diye bir tekerleme tutturup, o yıllarda Beco artık altına etmediği halde Silva inadından her gece yatağına işerdi. Annem bir gün, eğer çişini yatağına yapmazsan melekler yastığının altına bir hediye bırakır demek gafletinde bulundu. Ondan sonra her sabah gözünü açar açmaz önce eliyle yastığının altını yoklar, bir şey varsa ne olursa olsun çiklet, çikolata, kalem, düdük gibi saçma sapan şeyler, sevinçle mama çiş diye bağırıp tuvalete koşar, maazallah unutulmuşsa şır diye yatağına koyverirdi. Bir de anneannesi vardı yengemin, annik yaya. Küp gibi sağır, bir karış boylu, güler yüzlü, mini minnacık bir ihtiyarcık. Bütün çocukların sevgilisiydi, en çok da benim. Ben küçükken de yaşlı insanları çok sever, çok anlaşırdım, şimdi de öyle. Arada bir annik yaya da gelir, uzun süreler kalırdı bizimle. O kalabalığın sevimli ekstrası olaraktan. Koluna asılıp dağ bayır dolaşırdım annik yaya ile. Pek severdi benimle gezmeyi. O zamanlar küçüktüm daha ama ben büyüyüp koskoca genç kız olduktan sonra da sürdü bu özel dostluk. Fosur fosur sigara içerdi, yine de 1000 yaşına kadar yaşadı. Sonradan azıcık bunadıydı da, geceleri İstanbul'daki evin penceresinden uzaklardaki ışıklara bakıp yine Heybeli'de Pavri'ye çıkmışlar gibi şeyler söyler olduydu ama genelde hep sorunsuz ve sağlıklı yaşadı. Bazı günler birdenbire yok olurdu. Herkes telaşlanır, aramaya koyulurdu. Sağır ya, başına bir iş gelir diye korkarlardı. O ise küp gibi sağır olduğuna bakmadan sabahın köründe yollara düzülür, ya başka bir adaya gezmeye giderdi ya da ta Sarıyer hamamına. O zamanlar uçları kırmızı, sigara şeklinde çikletler vardı. Yabancı sigara diye yuttururduk annik yayaya. Oh çıllas orti, cigarız bayramı ne? Sağ olasın evlat, ciğerim bayram etsin diyerek alır ve pek keyiflenirdi. Karşısına geçip yakmasını, çiklet ağır ağır eriyip aktıkça sinirlenip ''Şunşan ortiner, ergulusu kör nalikner'' diye ''Köpeoğlu köpekler, iki ışığı gözleri anlamında kör olasıcalar'' diye peşimizden koşmasını bekler, eğlenirdik. Ya her seferinde yutacak kadar saftı ya da biz eğlenelim diye yutar görünürdü, bilemeyeceğim. O kalabalık evde birkaç kez de kurşun dökme olayı görmüştüm ki hiç unutamam. Sahildeki iki kumaların yaşlısı olan Zıvartya'ya kurşun döker, fal bakar, kırık çıkık tedavi eder, yumurta akıyla güzel alçı yapardı. Ufak tefek paralarla bütçeye katkıda bulunurdu. Diruk tantikte iğne yapardı. Bazı günler Zıvartya'ya gelir, sıra sıra ev halkına kurşun dökerdi. Doğrusu pek eğlenceli olurdu bu olay biz çocuklar için. Günler öncesinden sucuk kangallarının ucundaki kurşunları biriktirirdik. Zıvartya'ya gelir, gizemli bir tavırla ve huşu içinde önce dua eder, sonra zargazart, zeytin dalı yakıp bütün evi bir güzel tütsüleyerek okur üflerdi. Sonra da kurşun parçalarını tek tek herkes için ayrı, kalın metal kepçesinin içinde büyük taş holün ortasında yere koyduğu pompalı gaz ocağının üstünde eritirdi. O pompalı ocaktan da amma korkardım ha, yanına bile yaklaşmazdım. Ama korkuturlardı, bomba gibi patlama ihtimali var derlerdi. Hiç patladığını da duymadık ya, neyse. Daha sonra bin beter tehlikeli tüplerle haşır neşir olacağımızı ne bilecektik o zaman? Eriyen kurşunu sıra kimdeyse başına bir örtü örtülen bizlerden birinin tepesinde tuttuğu, içine su, bir soğan, bir parça da ekmek konmuş, dışı yeşil, içi beyaz çini çukur bir kaseye faş diye boşaltırdı. Ama ne heyecandı o faşırtı. Erimiş kurşun soğuk suya değer değmez patlayarak suları etrafa sıçratır ve hemen sertleşirdi. İşte en önemli bölüm bundan sonra başlardı. Bazen soğana, bazen ekmeğe sarılarak, bazen de ayrı bir yerde tek başına dikenli mikenli garip bir şekil oluştururdu. Her birinin ayrı bir anlamı vardı tabii. Zıvartya'ya elini suya daldırıp garip şekli alır ve uzun uzun yorumlardı. Ben genel olarak göze gelmiş olurdum. Doğrusu ya, büyükleri sinir edecek kadar zeki ve dikkat çekici bir çocuktum. Benim yine göze gelmiş olduğum zaten gizemli yorumları ve okuyup üflemeleri esnasında defalarca çenesi yırtılırcasına esnemesinden anlaşılırdı. Vah vah, nazara gelmiş çocuk. Tu tu tu tu tu, gözü çıkasıcalar. Bu yorum faslı bittikten sonra şekilsiz kurşunu dikkatle ayırarak tekrar kepçeye koyar ve yeniden eritirdi. İyice eriyen kurşunu bu kez de kapı eşiğine yere dökerdi. Bu da yeni yorumlar, yeni kehanetler demekti. Taş zemine gönlünce yayılan pırıl pırıl kurşun parçası kişiye özel olur, bu son aldığı şekille de büyük anlamlar taşır ve bir dahaki sefere kadar özenle saklanırdı. Çocuklar elden ele benimki kuş oldu, seninki tavşan oldu diyerek bir süre eğlenirlerdi. Saklanan o garip şekilli kurşundan sonra ne olurdu bilmem. Bu kurşun dökmeler ailelerimize göre bizi bir süre kem gözlerden falan korurdu hesapta. Yeni bir kurşun dökme zamanının geldiğini nasıl anlarlardı bilmem. Benimki hariç tabii, o kolaydı. Hemen fark edilirdi. Başımı belaya sokmalarım sıklaşıp yara berelerim çoğalmaya başlayınca ah ah yine göze gelmiş bu çocuk muhabbeti başlardı. Alice yengemin babası Hayko dede sessiz, sakin, kibar bir adamdı. Ev halkının patırtısı, farfarası karşısında yüzünde ben nereden düştüm buraya ifadesiyle dolaşırdı. Bir gün sesini yükselttiğini duymadım. Tam bir İstanbul efendisiydi doğrusu. Eski İstanbulluydu zaten. Balat'ta bir kahvesi vardı. Balatlıydılar. Alice yengem Musevilerin arasında büyümüş, hatta küçükken onların çocuk yuvasına gönderilmiş. Bazen oturduğu yerde ileri geri sallanarak söylediği İbranice dualar pek komik gelirdi bize. Pek güzel de Yahudi taklidi yapardı. Allah uzun ömür versin, hala yapar. Hayko dedenin Balat'taki kahvesine birkaç kez götürmüşlerdi beni. Bahçesinde fıskiyeli havuzu olan eski taş bir yapıydı. Fıskiyeden yükselen suların tepesinde minik bir top, hiç düşmeden iner çıkar döner döner büyülerdi beni. Hayko dedenin aslında sert bir adam olduğu söylenirdi. Ama doğrusu eşi Melina Yaya ile bir kez bile tartıştıklarını görmedim. Artık kimin marifetiydi bu durum bilemeyeceğim. Sabah sessizce evden çıkar, yemek saati gelene kadar sahildeki Sabri'nin kahvesinde otururdu. Evdeki patırdılara pek bulaşmazdı. Annemi özellikle çok severdi. Yıllar sonra, yani 60'larda falan, ona bir saksı karanfil hediye etmişti. Şarap rengi çiçekler açan mis kokulu bir karanfil. Annem de Hayko dede ölüp gittikten sonra bile ona gözü gibi bakmıştı. Hayatımda bu kadar güzel kokan bir karanfile bir daha rastlamadım. O yıllardaki kedim Sariko bile bayılırdı kokusuna. Hatta büyük bir keyifle yerdi o güzelim çiçekleri. Sık sık da karanfil kusardı. Eh, benim gibi birinin kedisi de çiçek yer, çiçek kusar. Evde önemli kararları en büyük kadın olan yengemin annesi Melineya'ya verirdi. Aslında babaannem Eftikya'ya daha büyüktü. Ama yaşını kabul etmektense karar yetkisini dünürüne bırakmayı tercih ederdi. O benden büyüktür ka, meğa, tövbe deyiverirdi yaş konusu açıldığında. Ki hiç de öyle değildi aslında. Eftikya'ya özel bir bölüm ayırmam gerekir. O başlı başına bir olaydı çünkü. Her ikisi de süslerine düşkündü doğrusu. Eftikya'yam kremlenmeye ve takıp takıştırmaya pek meraklıydı. Alışverişe çıkan herkese krem ve ıvır zıvır takılar ısmarlardı. Ciddi bir mücevheri olmamıştı garibimin. Saçma sapan sahte takılara fit olurdu. Tek değerli yüzüğünü bana hediye etmişti. Onu da yıllar sonra kaybettim. Ne yazık. Melineya'ya da el ve cilt bakımı için, saçlar için eski güzellik reçeteleri bilirdi. Çoğunu da uygulardı. Mesela gliserin, limon ve gül suyunu belli oranlarla karıştırıp müthiş etkili bir el kremi hazırlardı. Pamuk gibiydi bembeyaz yumuk yumuk tombul elleri. Alışık ve becerikli hareketlerle çevirme tatlısı yaparken ellerini izlerdim keyifle. O zamanlar en makbul ikramdı Melineya'nın sakızlı, kaymaklı, çikolatalı, vanilyalı çevirme tatlıları. Kristal bardaklardaki buz gibi suya daldırılmış yelpaze saplı gümüş kaşıklarla ikram edilirdi. Ben en çok sakızlısını severdim. Yunanistan'dan özel olarak getirdiği sakızları tunç havanda ezip toz haline getirirdi. Eskiden sakız burada kolay bulunmazdı. Zamanı geldiğinde o ağdalaşmış şekeri bembeyaz olana kadar tahta bir tokmakla hep aynı yöre çevirerek önceden dövülüp toz haline getirilmiş olan sakızı azar azar katmak benim görevimdi. O, aferin çocuğuz, asan kamats kamats biditsanes, aferin çocuğum, böyle yavaş yavaş serpeceksin dedikçe büyük iş becermiş gibi sevinir, suratıt sirem yavruz, inç becerikli serkerini naye, tut tut tut maşallah, astfat çaraç gerebaye. Suratını seveyim yavrum, ne becerikli elleri var bak maşallah. Allah kem gözlerden saklasın dedikçe de kasım kasım kasılırdım. Aslında gerçekten de oldukça becerikli bir çocuktum ya, neyse. Ama kendi annem babam bir kez bile aferin dememişlerdi bana. Büyüdükten sonra da demediler. Ben bu yaşıma kadar aferini hep başkalarından aldım.